Ayrım 36, Locke'la Moore'un yalanları, Scott Lynch, sayfa 333. Eamon ayaklarını sürüye sürüye üstüne gelmeyi sürdürdü. Gıdıları titriyor, kısa ve ani soluklar alıp veriyordu. Kaldırdığı elleri ateşe dokunmak üzere olan bir adamınkiler gibi tir tir titriyordu. Madrabaz bekçi diye düşündü Locke, ne olur onu korkut, ne olur durmasını sağla. Şahinci, Şahinci, lütfen bu adamın içine korku sal, yeter ki onu öldürme. Sırtından aşağı ter boşalıyordu. Başını hafifçe eğip Eamon'u sert bakışlarla süzdü. Artık aralarında 10 adım vardı. Eamon dedi soğukkanlı bir ses tonu kullanmaya çalıştıysa da pek başarılı olamayarak. Seni uyarıyorum, ölümcül bir tehlike içindesin. Evet dedi adam titreyen bir sesle, evet biliyorum. Sonra aralarındaki mesafeyi kapattı ve iki eliyle birden Locke'un sol koluna uzandı. Ha siktir diye düşündü Locke, adamın canını alacak kişinin kendisi değil de Şahinci olduğunu bilmesine rağmen. Tam o anda Eamon'un dokunmasıyla birlikte irkildi. Gözleri parlayan Eamon'un ağzından bir nida kaçtı, ardından ileri sıçradı ve gecikmiş bir yemeğe saldıran leş yiyici bir kuş misali iki eliyle birden Locke'un kolunu sıkı sıkıya tutarak onu dehşete düşürdü. Ha diye haykırdı ve Locke bir an için ona korkunç bir şey olduğunu düşündü. Ama hayır, Eamon hala yaşıyordu ve çok sıkı bir tutuşu vardı. İki kere hassiktir diye geveleyen Locke zavallı adamı yere sermek için sol yumruğunu kaldırdı. Fakat dengesini kaybetmişti ve Eamon onu hazırlıksız yakalamıştı. Cılız adam bir kez daha ha diye bağırarak Locke'u geriye itti. Ağzından çıkan haykırış zafer doluydu ve Locke kıçüstü yere düşerken buna kafa yordu. Sonra Eamon'un yanındaki taşlara çizmeli ayaklar bastı ve karanlık suretler etrafına üşüşerek Locke'u yakaladı. Locke hareket halindeki iki düzine meşalenin dans eden ışığında kendini ayağa kaldırılırken buldu. Güçlü eller onu kollarından, omuzlarından ve boynundan sıkıca kavradı. Kapabar Sabi sabırsız adamlarının arasından ite kaka geçti. Eamon'u daha nazikçe kenara çekti ve sonunda Locke'la yüz yüze geldi. Şişman suratı hevesle kızarmıştı. Majesteleri dedi, bahse varım şu anda kafan epey karışmıştır seni orospu çocuğu. Barsavi'nin adamları gülmeye ve tezahürat etmeye başladılar. Sonra Kapa'nın koca yumruğu Locke'un karnına inerek ciğerlerindeki tüm havayı boşalttı ve genç adamın göğsü simsiyah bir acıyla dağlandı. Locke gerçekten de ne kadar boktan bir duruma düştüğünü işte o zaman anladı. 4. Kısım. Evet bahse varım bu noktada meraktan çatlıyorsundur dedi Barsavi. Her biri onun 1,5 katı cüssesindeki yarım düzine adamın hareketsiz tuttuğu Locke'un önünde volta atarak. Aynı şey benim için de geçerli. Şu kukuletayı çıkarın bakalım çocuklar. Kaba eller Locke'un kukuletasına ve harmanisine asılırken Kapa sakallarını sıvazlayarak onu soğuk gözlerle süzdü. Gri, gri, gri, bir sahneye aitmiş gibi gözüküyorsun. Bir kahkaha attı. Pek de cılızmışsın. Bu gece ne kadar da zayıf bir adam yakaladık böyle. Gri kral, sislerin, gölgelerin ve pek çok önemsiz şeyin hükümdarı. Kapa sırıtarak ona elinin tersiyle bir tokat attı. Aynı şeyi bir de öbür taraftan yapınca yakıcı acı kendini iyice hissettirdi. Locke'un başı öne düştü. Onu saçlarından çekip Kapa'nın suratına bakmaya zorladılar. Locke'un kafasında 1001 düşünce uçuştu. Kapa'nın adamları bir şekilde Şahinci'nin yerini tespit mi etmişlerdi? Büyücünün dikkatini mi dağıtmışlardı? Kapa fırsatını bulduğu takdirde bir bağlı büyücüyü öldürecek kadar aklını mı kaçırmıştı? Ah kılıçların sana zarar vermeyeceğini biliyoruz diye devam etti Barsavi. Ve ne yazık ki okların da ama ya dövülmek? Şu bağlı büyücülerin efsunları da pek tuhaf oluyor değil mi? Sadece belli başlı kaideleri yerine getiriyorlar. Sonra Locke'un karnına bir yumruk daha indirerek kalabalığın keyifle mırıldanmasını sağladı. Locke'un dizlerinin bağı çözüldü ve dalga dalga bir acı karnından tüm vücuduna yayılırken etrafındakiler onu tekrar dimdik doğrulttular. ''Adamlarından biri'' dedi Bars abi. ''Daha bu sabah elini kolunu sallaya sallaya yüzen mezara geldi.'' Locke'un sırtını hafif bir ürperti kapladı. ''Anlaşılan kızımı o şekilde geri yollayarak sadece beni kızdırmamışsın'' dedi Bars abi pis pis sırıtarak. ''Anlaşılan adamlarından bazıları senin o sevimli çetene böyle bir hürmetsizlik yapmak için katılmamış. O yüzden adamın ve ben oturup konuştuk ve bir ücretle anlaştık. Sonra da adamın bana senin şu efsununla ilgili harikulade şeyler anlattı. Bir de tek bir dokunuşla karşındakini öldürebileceğin hikayesi var ya, onun safsata olduğunu söyledi.'' ''Tonga'ya düştün'' dedi Locke'un içinden bir ses. Ses kesinlikle Şahinci'ye ait değildi. Hem de ne düşmek, asılarak idam edilmiş kadar oldun. ''Adamına ancak bir yere kadar güvenebilirdim elbette'' dedi Bars abi. ''Eamon'la bir anlaşma yaptım. Onu tanımadığından eminim. Eamon ölüyor, tüberküloz olmuş. Karnında ve sırtında tümörler var. Hiçbir hekimin iyileştiremeyeceği tümörler. 2 ay hatta belki daha bile az zamanı var.'' Cılız adamın sırtını sanki öz be öz evladıymış gibi gururla sıvazladı. ''Ben de ona dedim ki niçin benimle gelip o namussuz piç kurusuna dokunmuyorsun Eamon? Sahiden de tek bir dokunuşla öldürebiliyorsa bu dünyadan çabucak göçüp gidersin. Ama öldüremiyorsa...'' Bars abi sıratırken kırmızı yanakları tüyler ürpertici bir biçimde kırıştı. ''Bir şeyler düşünürüz.'' ''Bin tam şilin'' dedi Eamon kıkırdayarak. ''Sadece başlangıç olarak'' diye ekledi Bars abi. ''Sözümü tutmakta kararlıyım. Hatta o sözü genişleteceğim. Eamon'a kendi villasında pırlantaların ve ipeklerin arasında loncalı zambaklardan bizzat seçeceği yarım düzine kadının eşliğinde öleceğini söyledim. Onun için yeni zevkler icat edeceğim. Kahrolası bir dük gibi ölecek. Çünkü bu gece onu Kamor'un en cesur adamı ilan ediyorum.'' Kalabalıktan genel bir takdir kükremesi yükseldi. Erkekler ve kadınlar alkış tutup yumruklarını zırhlarına ve kalkanlarına vurdular. ''Tek kızımı öldüren sinsi, ödlek bir şerefsizin aksine'' diye fısıldadı Bars abi. ''O şerefsiz ki cinayeti kendi elleriyle bile işlemedi. Kahrolası bir adamına, bir zehirciye emir verip kızıma büyü yaptırdı.'' Bars abi bu sözlerin ardından Locke'un suratına tükürdü. Sıcak salya genç adamın yanağından aşağı aktı. ''Adamın bağlı büyücünün efsununu yapıp geçen gece yanından ayrıldığını da söyledi elbette.'' ''Kendine o kadar çok güveniyormuşsun ki ona daha fazla para ödemek istememişsin. Şahsen ben tasarrufa olan düşkünlüğünü alkışlıyorum.'' Bars abi dönüp Anceis ile Pachero'ya işaret verdi. Asık suratlı iki adam derhal öne çıktı. Kapa'nın oğulları farkında olmadan meşhum bir uyumla gözlüklerini çıkarıp yelek ceplerine koydular. Locke bir şey söylemek üzere ağzını açtı, sonra da ne kadar berbat bir şekilde Tonga'ya düşürüldüğü kafasına dank etti. Gerçek kimliğini açıklayabilirdi. Kapa'ya sahte bıyığını yoldurtup kırışıklıklarını sildirtebilir, ona tüm hikayeyi anlatabilirdi. Peki bu Locke'a ne kazandırırdı? Kimse ona inanmazdı. Bir bağlı büyücünün koruması altında olduğunu çoktan kanıtlamıştı. Locke Lamora olduğunu itiraf ederse buradaki 100 erkek ve kadın onun işini bitirdikten sonra Jean'ın, Böceğin ve Sansa'ların peşine düşerdi. Tüm centilmen piçler sokaklarda keklik gibi avlanırdı, hiçbiri sağ kalamazdı. Locke onları kurtarmak istiyorsa Kapa'nın kendisiyle işi bitene dek Gri Kral'ı canlandırmayı sürdürmesi, sonra da hızlı ve kolay bir ölüm için dua etmesi lazımdı. ''Bırak Locke Lamora bir gecede ortadan kaybolsun. Bırak dostların kendilerini bekleyen daha iyi bir kadere yol alsın.'' Locke gözlerini kırpıştırarak sıcak gözyaşlarını bastırdı. Bir sırıtış takındı ve Bars abinin iki oğluna bakıp ''Haydi bakalım sizi gidi it oğlu itler sizi, elinizden geleni ardınıza koymayın.'' dedi. Anceis ile Pachero birini öldürmek için ona nasıl vurmaları gerektiğini bilirlerdi. Fakat şimdi öyle bir amaçları yoktu. Aldığı her nefes bir işkence haline gelene dek Locke'un kaburgalarını zedelediler, parmak boğumlarını kullanarak onun kollarını dövdüler, baldırlarını tekmelediler, başını o yandan bu yana tokatladılar ve boynunu yumrukladılar. En sonunda Anjais onu tekrar ayağa kaldırdı ve çenesinden tutup göz göze gelmelerini sağladı. ''Aklıma gelmişken'' dedi Anjais, ''bu da Locke Lamora'dan.'' Barsavi'nin oğlu Locke'un çenesini tek parmağıyla dengeleyip boştaki eliyle ona bir tane patlattı. Locke'un boynuna akkor halinde bir acı sardı ve etrafındaki kızıla çalan karanlık yıldızlarla bezendi. Locke kan tükürdü, öksürdü ve şişmiş dudaklarını yaladı. ''Şimdi'' dedi Barsavi, ''bir baba olarak kızımın intikamını alacağım.'' Ellerini üç defa çırptı. Kapanın arkasından küfreden adamların sesi ve taş basamaklara inen ağır ayakların patırtısı geldi. Kapıdan yarım düzine adam daha girdi. Nazca Barsavi'nin içine koyulup babasına geri gönderildiği ebatlarda büyük bir tahta fıçı taşıyorlardı. Cenaze fıçısı. Barsavi'nin etrafındaki kalabalık ve oğulları hevesle iki yana çekilerek fıçı taşıyıcıların geçmelerine izin verdiler. Adamlar fıçıyı Kapa'nın yanına bıraktılar ve Locke'un kulağına bir şapırtı çalındı. ''Ah, 13 tanrı aşkına!'' diye düşündü Locke. ''Kesilemezsin, delinemezsin!'' dedi Kapa sesli düşünürcesine. ''Ama belli ki dövülebilirsin ve kesinlikle nefes almak zorundasın.'' Kapanın adamlarından ikisi fıçının kapağını açtı ve Locke oraya kadar sürüklendi. At siliğinin göz yaşartıcı kokusu havayı doldururken genç adam öksürerek öğürdü. ''Gri kralın nasıl ağladığına bakın!'' diye fısıldadı Barsavi. ''Gri kralın nasıl hıçkırdığına bakın! Bu sahneyi öleceğim güne kadar zevkle hatırlayacağım!'' Sesi yükseldi. ''Nazca da hıçkırmış mıydı? Sen ona ölümü tattırırken Nazca da ağlamış mıydı?'' ''Nedense hiç sanmıyorum.'' Kapa artık bağırıyordu. ''Son bir kez bakın. Nazca ile aynı muameleyi görüyor. Kızımla aynı şekilde ölüyor ama benim elimde.'' Barsavi uzanıp Locke'u saçlarından tuttu ve başını fıçıya eğdi. Locke mantıksız bir an boyunca midesinde kusacak hiçbir şey kalmadığı için minnet duydu. Kuru öğürtüler epeyce hırpalanmış karın kaslarının acıyla kasılmasına sebep oluyordu. ''Küçücük bir dokunuşla'' dedi Kapa ağlamamak için kendini zor tutarak. ''Kızımı küçücük bir dokunuşla öldürdün. Seni gidi orospu çocuğu. Ama sana zehir falan yok. Bunun içine tıkılmadan önce sana kolay bir ölüm yok. Öleceğin ana kadar onun tadına bakacaksın. Onun içinde boğulacaksın.'' Barsavi bunun ardından bir homurtuyla Locke'u harmanisinden tutarak kaldırdı. Ona adamları da katıldılar ve hep beraber Locke'u fıçının kenarından aşırıp yoğun ılık siliğin içine baş aşağı soktular. Pis sıvı Locke'un etrafındaki dünyanın tüm gürültüsünü boğdu. Gözlerini ve cildindeki kesikleri yakan karanlık onu büsbütün yuttu. Barsavi'nin adamları fıçının ağzını tekrar kapattılar. Birkaçı tokmaklarla ve balta saplarıyla vura vura onu sıkıca yerine oturttu. Kapa fıçının üstüne yumruğunu indirdi ve genişçe sırıttı, gözlerinden yaşlar boşalıyordu. ''Nedense bu zavallı ibnenin görüşmemizden umduğu kadar iyi bir sonuç aldığını sanmıyorum.'' Etrafındaki erkek ve kadınlar kollarını havaya kaldırarak bağırıp çağırdılar. Meşalelerini sağa sola sallayarak duvarlara karmakarışık gölgeler düşürdüler. ''Şu pezevengi alıp denize gönderin'' dedi Kapa şelaleyi işaret ederek. Birbirinden hevesli bir düzine el fıçıyı kavradı. Kapa'nın adamlarından oluşan bir kalabalık güle oynaya fıçıyı kaldırdı ve yankılı deliğin kuzeybatı köşesine kadar taşıdı. Tavandan akan şelale orada yaklaşık 2,5 metre genişliğindeki bir yarıktan girerek karanlığa karışmaktaydı. ''Bir!'' dedi kalabalığın lideri. ''İki!'' Sıra üçe gelir gelmez adamlar fıçıyı karanlığa attılar. Fıçı altlarında bir yerde suya çarptı ve grup ellerini havaya kaldırıp bir kez daha tezahürata başladı. ''Bu gece'' diye haykırdı Barsavi, ''Dük Nico Vante cam kulesinde mışıl mışıl uyuyor. Bu gece gri kral onun için hazırlattığım bir mezarda sidiğin içinde uyuyor. Bu gece benim gecem. Kamora kim hükmediyor?'' ''Barsavi! Barsavi! Barsavi!'' Karşılığını verdi yankılı delikteki her boğaz. Ses binanın yabancı taşlarında yankılanırken kapa bir gürültü, kahkaha ve alkış tufanına boğuldu. "Bu gece!" diye tekrar bağırdı. "Hükmettiğim her yere haberci salın. Son hataya ulaklar gönderin yangın yerine de. Kazanı, darlığı, tortuluğu ve tüm kapanı uyandırın. Bu gece kapılarımı ardına kadar açıyorum. Kamor'un dürüst vatandaşları misafirim olarak yüzen mezara gelecekler. Bu gece öyle bir şenlik yapacağız ki namuslu halk kapılarını sürgüleyecek, sarı ceketliler kışlalarına sinecekler. Tanrılar bile aşağı bakıp bu kahrolası curcuna da ne diye soracaklar." Barsa abi diye zikretti adamları. "Bu gece," dedi Kapa en sonunda, "kutlama yapacağız. Bu gece Kamor en son kralını gördü." Ara, Yarım Şilinler Savaşı, 1. Kısım. Zaman geçtikçe Lok ve diğer centilmen piçler sıradan kıyafetlere bürünüp gönüllerince gezmeleri için serbest bırakılmaya başlandı. Lok ile Jan neredeyse 12 yaşına basacaklardı. Sanzalar gözle görülür ölçüde biraz daha büyüktüler. Basamaklarda oturmadıkları veya peder zincirin çıraklıklarından birine gönderilmedikleri zamanlarda onları Perelandro evinin altında kapalı tutmak gittikçe zorlaşıyordu. Zincir seyrek fakat düzenli aralıklarla çocuklarını diğer 11 Terrin tanrısının tapınaklarında müritlik yapmaya yolluyordu. Çocuklardan biri zincirin yapabildiği torpillerin ve para sıkıştırabildiği ceplerin de yardımıyla sahte isim kullanarak bir tapınağa kaydoluyordu. Genç centilmen piç bir kez oraya kapağı attı mı katipliğiyle, dini bilgileriyle, disipliniyle ve içtenliğiyle muhakkak üstlerinin gözüne giriyordu. Bu da beraberinde en hızlısından bir terfi getiriyordu ve yeni mürit kısa zaman içinde dahili ayinler, yani rahiplerin yalnızca kendi aralarında ve çıraklarıyla paylaştıkları ifadeleriyle faaliyetler konusunda eğitim görüyordu. Aslında bunlara tam olarak sır denemezdi. Zira Terrin tarikatlarının rahiplerine göre birinin sahte bir çıraklık arayışına girerek tanrıları kızdıracak kadar küstah davranılması düşünülemezdi bile. Biraz kafirliğe kaçan 13. fikrinden haberdar olanlar, hatta ona inanan azınlık bile zincir ile çocuklarının yaptığı şeyleri hayal dahi edemezdi. Her bir gözde mürit birkaç aylık fevkalade başarının ardından kaçınılmaz olarak bir kazada can veriyordu. Kalo boğulmaktan hoşlanıyordu çünkü nefesini çok uzun bir süre tutabiliyor ve su altında yüzmekten zevk alıyordu. Galdo tercihen bir fırtına ya da başka bir dramatik olay esnasında öylece ortadan kaybolmayı yeğliyordu. Lok planlanması haftalar süren karmaşık oyunlar tezgahlıyordu. Bir keresinde Nara, veba tanrıçası, hali hazır illetler hanımı tarikatından ayrılırken çırak cübbesini yırtıp tavşan kanıyı da ıslatmış, onu hat çalışmalarına ve birkaç mektuba sarılı vaziyette tapınağın arkasındaki ara sokağa bırakmıştı. Böylece aydınlanan çocuklar Perelandro tapınağına geri dönüyor ve görüp duyduklarını diğerlerine öğretiyorlardı. "Buradaki amaç," demişti Zincir, "sizi 12'li yüksek konseyi için birer aday haline getirmek değil, ihtiyaç anında gereken cübbeleri ve maskeleri kullanarak kendinizi bir rahip gibi gösterebilmenizi sağlamak. Rahip olduğunuzda insanlar cübbenin içindeki kişiden çok cübbeyi görme eğilimindedirler." Fakat o sıralarda herhangi bir çıraklıkla uğraştıkları yoktu. Jan cam güller evinde talim yapıyordu ve diğer çocuklar oynak çarşının güney kenarında kısa bir ara sokağın sonundaki yıkık taş iskelede onu bekliyorlardı. Sıcak geçen esintili ve taze bir bahar günüydü. Gökyüzünü yarı yarıya kaplayan kuzeybatı kökenli gri ve beyaz bulut hilalleri yaklaşan fırtınaları haber veriyordu. Lok, Kalo ve Galdo bir tavuk satıcısı ile bir kedi taşıyıcısının teknelerinin arasında yaşanan bir çarpışmanın sonuçlarını seyrediyorlardı. Küçük tekneler birbirine vurduğunda pek çok kafes açılmıştı ve tavuklarla kediler arasındaki çatışma devam ederken telaşlı tüccarlar ihtiyatla oradan oraya adım atıyorlardı. Suya kaçmış olan birkaç tavuk gıdaklıyor, boşu boşuna kanat çırparak suda küçük daireler çiziyorlardı. Zira tabiat onları yaratırken hain bir komplo kurmuş ve uçluklarından çok daha kötü birer yüzücü olmalarını sağlamıştı. Vay dedi bir ses arkalarından, şuna bakın hele, bu küçük lavuklar tam da dişimize göre. Lok ve Sansalar aynı anda arkalarına döndüklerinde kendi yaşlarındaki yarım düzine çocuk ve kızı ara sokağa yayılmış olarak karşılarında buldular. Hepsi de sıradan kesimli mütevazı kıyafetler içindeki centilmen piçler gibi giyinmişlerdi. Liderleri oldu hemen anlaşılan çocuğun gür ve kıvırcık siyah saçları arkada toplanıp siyah renkli ipek bir kurdeleyle bağlanmıştı. Bu bir sokak çocuğu için epey ayırt edici bir nişandı. ''Dostlarımızın dostları mısınız beyler? Dürüst türden kişiler misiniz?'' Çocukların lideri ellerini beline dayamış bekliyordu. Arkasındaki kısa boylu bir kız Kapa Barsavi'nin kulları tarafından genel amaçlı kimlik teşhisinde kullanılan birkaç el hareketi yaptı. ''Dostlarınızın dostlarıyız.'' dedi Lok. ''Dürüstlerin en dürüstüyüz.'' diye ekledi Galdo uygun işaretlerle karşılık vererek. ''Aferin, bizler darlıktaki tam şilinlerin alt koluyuz, kendimize yarım şilinler deriz, bağlılığınız kime?'' ''Centilmen piçlere'' dedi Lok, ''tapınak semtinden.'' ''Kimin alt kolusunuz?'' ''Hiç kimsenin'' dedi Galdo, ''sadece bir tane centilmen piçler var.'' ''Çaktım'' dedi yarım şilinlerin lideri dostane bir sırıtışla. ''Adım Tesso Volanti, bu da benim tayfam. Paranızı almak için buradayız. Tabii diz çöküp bizi yağlarsanız o başka.'' Lok kaşlarını çattı. Yağlamak kelimesi dürüst vatandaşlar arasında centilmen piçlerin yarım şilinleri daha üstün, daha güçlü çete olarak kabul etmeleri anlamına gelirdi. Öyle bir durumda da sokaklarda onlara yol vermeleri ve yarım şilinlerce uygun görülen her türlü tacize katlanmaları gerekirdi. ''Benim adım Lok Lamora'' dedi Lok yavaşça ayağa kalkarken ve ''Centilmen piçler Kapa hariç hiç kimsenin önünde diz çökmezler.'' ''Sahi mi?'' Tesso şaşırmış gibi yaptı. ''Altıya karşı üç olduklarında bile mi? Cevabınız hayırsa bizden göreceğiniz şey tatlı dil olacak.'' ''Kulağın iyi işitmiyor galiba'' dedi Kalo, o ve kardeşi beraber ayağa kalkarlarken. ''Bokumuzdaki bezelyeleri ayıklayıp akşam yemeği niyetine emdiğiniz zaman sizi yağlayabileceğimizi söyledi.'' ''Bak buna hiç gerek yoktu'' dedi Tesso, ''o yüzden kafalarınızı biraz kıracağım.'' O daha konuşmasını bitirmeden önce yarım şilinler harekete geçmişti bile. Lok kızlar da dahil kavgaya karışan en ufak tefek çocuktu. Küçük yumruklarını şevkle savurmasına rağmen çoğunlukla ıskaladı ve kısa sürede yere serildi. Büyük kızlardan biri onun sırtına otururken bir diğeri de ayağını kullanarak suratına toz toprak attı. Kalo'ya ulaşan ilk çocuk apış arasına bir diz darbesi yedi ve inleyerek yere yığıldı. Onun hemen arkasından gelen Tesso ise sert bir sağ yumrukla Kalo'yu geri püskürttü. Galdo uluyarak liderin beline atıldı ve beraberce yere düşüp birbirlerine baskın gelmek için boğuştular. Tatlı dil kavgada silah kullanılmayacağı, öldürecek veya sakatlayacak bir darbe indirilmeyeceği anlamına geliyordu. Bunlar dışındaki her şey mubahtı. Sansalar becerikli dövüşçülerdi ama Lok başının çaresine bakabilseydi bile sayı üstünlüğü karşı taraftaydı. Sonunda birkaç dakikalık boğuşmanın, küfürleşmenin ve tekmelemenin ardından üç centilmen piç toz toprak içinde ve hırpalanmış bir halde sokağın ortasına atıldı. ''Tamamdır çocuklar, herhalde bu kadar yeter. Yağlayın bakalım.'' ''Git kendini ikiye katla'' dedi Lok ve ''kıçını yala.'' ''Bak bu cevap yanlıştı beyinsiz'' dedi Tesso ve yanındakilerden biri Lok'u kollarından tutup yere mıhlarken yarım şilinlerin lideri de para bulmak için onun üstünü aradı. ''Hım, bir şey çıkmadı. Eh şekerparelerim, yarın yine görüşeceğiz ve öbür gün ve ondan sonraki gün. Önümüzde diz çökene kadar hayatı size zindan edeceğiz. Sözümü iyi belle Lok Lamora.''
36. ayrımın sonu. Sayfa 343.